Yemeklere hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri. Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Haftanın ikinci iş gününde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında işte yine buluştuk. Hepinizi de yayınımıza davet ediyoruz. Bugün yine dopdolu bir program hazırladık sizler için. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Recep Özden ve mikrofonda ben Sezin Zor. Bugün ki programımızda yine değerli konularımız, değerli konuklarımız olacak ve sizlerin de katılımını, değerli konuklarımıza sorularını, iletilerini bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 0090 312 463 34 19, 463 34 21. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir. Bize ulaştırmak istediğiniz iletilerinizi gönderebilirsiniz. Bekliyoruz. Bugün neler var programda, gelin şöyle bir göz atalım. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın çalışmaları hakkında hem sözlük hem de bir deneme gibi okunabilecek Tanpınar Sözlüğü kitabı üzerine yazar Özgür Taburoğlu ile güzel bir sohbet gerçekleştireceğiz. Hemen sonrasında bir telefon bağlantımız olacak. Gıda mühendisi Duygu Yılmaz bizlerle birlikte olacak telefon hattımızın diğer ucunda. Zeytin çekirdeğinin insan sağlığı üzerine etkilerini araştırırken zeytin çekirdeğinden plastik üretmeye başlayan gıda mühendisimiz bu buluşuyla ödüller de kazandı. Detayları kendisinden alacağız. Hemen sonra dünden kalanlar köşemiz de yayınımız sürecek. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Gülün Karabağ hocamız bizlerle birlikte olacak. Yardımlaşmanın en ince örneklerinden biri olan ve Osmanlı döneminde şehirlerin belirli noktalarına konulan sadaka taşları üzerine güzel bir söyleşimiz olacak. Önce müzik aramız, hemen sonrasında değerli konuğumuzu stüdyomuza alıyoruz.
Hiç görmeyeden of aman aman ızdırap çeker miydim? Ah yandım bana yıllar boyunca. Unutturdun gülmeyi, unutturdun ah, unutturdun gülmeyi. Ne bileyim aşkının her caymış çiçeği, her caymış ah, her caymış çiçeği. Şimdi gündüzden de çok seviyorum geceyi, seviyorum ah, seviyorum geceyi. Ne bileyim aşkının her her caymış ah, her caymış çiçeği. Aşkının her caymış çiçeği, her caymış ah, her caymış çiçeği.
Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Yazar Özgür Taburoğlu şu anda stüdyomuzda. Sayın Taburoğlu hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Programımızı sürekli dinleyenler hatırlayacaklardır. Geçtiğimiz yılda yine bir başka kitabınızla sizi ağırlamıştık. Bu sefer de yine bir başka kitapla sevgili dinleyicilerimize o kitabı tanıtmak anlamında sizinle sohbet etmek istiyoruz. Ama benim asıl ilgimi çeken bir konu tabii geçtiğimiz yıldan dinleyicilerimiz hatırlar ama Sayın Taburoğlu yazar ama aynı zamanda aslında bilgisayar mühendisi. Evet. İlk bunu duyduğumda açıkçası ben de şaşırdım. Çünkü hani mühendisler daha çok analitik konularla ilgilenir ama yazarlık işin o edebi kısmı biraz daha farklı bir çalışma sistematiği gerektiriyor. Siz o ikisini nasıl bir araya getirdiniz? Nasıl oluştu o kitaplar?
Ya evet, tabii benim mühendisliğim epey sorulan bir konu. Bundan önceki çalışmalarda aslında biraz mühendisliği dışında diyeyim çalışmalardı. Yani hepsi mühendislik dışında ama bu çalışmamda biraz mühendisliğimin sanki faydasını gördüm. Bundan öncekilerde biraz inkar etmem gerekiyordu kuşkusuz. Çünkü biliyorsunuz mühendislikte soruları belli cevaplar vardır. Ama insani bilimlerde, edebiyatta, düşünce eserlerinde sorularınızın hepsinin cevabı olmayabilir.
Hepsi öznel olabilir.
Evet, öznel olabilir. Sadece sorulardan ibaret düşünce eserleri bile var. Hı hı. Hiçbir cevaba ulaşılmamış.
Evet.
Ama şimdi tabii bu Tanpınar sözlüğü yaklaşık 3 yıl üzerinde uğraştım. 30 alt başlıktan oluşuyor ama 300 kadar Tanpınar'ın metinlerinde düzenli olarak ve tutarlı olarak kullandığını düşündüğüm simge dediğim, bunlar divan edebiyatında örneğin mazmun denilen kelimeler. Tanpınar'ın kendince doldurduğu diyeyim. 300 kadar kelimeyle uğraştım. Tabii burada bir analitiğe ihtiyaç var. Yani burada bir mühendisin faydasını gördüm. Ama kuşkusuz bir mühendis gibi anlamak faydalı olsa da bir mühendis gibi yazmamak gerekir. O zaman çünkü ortaya bir doküman çıkar muhtemelen.
Ya da yani bir tez gibi, yüksek lisans tezi gibi olur.
Yani
bir şey olur.
Bu işin çok akademik bir iş olmadığını, tam manasıyla akademik bir iş olmadığını düşünüyorum. Bu bir belki bir düşünce işi olabilir. Aynı zamanda bir deneme olabilir. Tabii başlığı Tanpınar sözlüğü olan bir kitap için bunu söylemek biraz tuhaf olabilir ama gerçekten öznel bir tarafı da var. Benimle Tanpınar'ın karşılaşması zaten kaynakçasında sadece Tanpınar eserleri var. Hı hı. Bu mühendislikle ilgili kısmı hemen tamamlayayım. Hı hı. Bu 300 kelime kuşkusuz münferit kendi başına sözcükler değil. Bunlar Tanpınar'ın metafiziği diyeyim, kendi yazınsal ve düşünce üslubu içerisinde sürekli birleşen, bir araya gelen, birbirini destekleyen ve bir tutarlılık içerisinde kullandığı sözcükler, simgeler olduğu için orada o analizi hiçbir zaman gözden kaybetmemek gerekiyordu. Belki burada bir faydası olmuş olabilir.
Mutlaka olmuştur. Yani siz anlatırken de ben o faydayı hissettim. Ama merak ettiğim bir taraf daha var ki pek çok yazarımız, pek çok şairimiz var. Hani siz neden Tanpınar'ı seçtiniz böyle bir sözlük oluşturmak için?
Bu doğrudan bilinçli bir seçim değil. Yani benim bundan önceki çalışmalarımda da öyle. Mesele ettiğim konular biraz gelip beni buluyorlar. Yani ben özellikle şunu ya da onlarla biz birbirimize rastlıyoruz. Bundan önceki çalışma nazar üzerineydi. Daha değişik başlıklar olan başka çalışmalar var. Ama şöyle bir hikayesi var. Tanpınar'la ilgili bir derleme kitap düşüncesi vardı. İbrahim Şahin hocamın, o kendisi bir Tanpınar, gerçek bir Tanpınar sever, uzmanı demeyeyim. Çünkü o Tanpınar'ın uzmanlığı biraz tuhaf bir ifade olur. Bir derleme için benden bir metin istemişti. Ben de Tanpınar üzerine düşünmüş, okumuş ve yazmışlığım vardı ama çok hani eskiden eskide kalmıştı. Bu talebi geri çevirmemek adına okumaya başladım tekrar. Ama okudukça şöyle bir şey fark ettim. Hani şeyler vardır, harf bulmacaları vardır bilirsiniz, gazeteler verirler. Böyle iç içe karmaşık harfler vardır. Ama onun içerisinde işte soldan sağa, yukarıdan aşağıya böyle manalı kelimeler vardır. İşte onları bulmanızı isterler sizden. Ben de okudukça böyle kelimelere rastladım. Böyle tamamen aslında gündelik kelimeler. Örneğin manzara gibi, renk, çizgi, ışık, kadın, çocuk. Yani işte 300-350 kelime diyeyim. Bunları böyle kendisini duyurduğunu bana fark ettim. Yani böyle adeta o bulmacanın içerisinde gizli kalmış simgeler, kelime parçaları ama tamamen Tanpınar'ın, bu benim okumam kuşkusuz ama.
Evet, evet onu diyecektim. Hani belki siz değil de bir başkası o kitapları okuduğunda belki o kelimeleri değil de başka bir şeyler bulacak.
Ama genelde tabii ben mühendisim gereği yani günümün yarısı bir şirkette geçiyor. Çok şeylere vakıf değilim ama kitap ortaya çıktıktan sonra fark ettim ki Tanpınar'ın mazmunlarını ortaya çıkarmak, bir sözlük çalışması ortaya koymak konusunda bir gereksinim varmış. Ben tabii bu tesadüfen böyle bir şeyin işin ortasına düştüm. Yapıtlarını umarım anlamak konusunda yardımcı olur okurlarına. Çünkü çok ciddi bir Tanpınar okur kitlesi var. Hakkında o kadar çok konuşuluyor ki yani hani ben buraya gelirken bir de gideyim ben konuşayım bari dedim. Yani o kadar çok konuşulan, o kadar çok üzerine yazılan, belki de hani en çok üzerine yazılan, düşünülen edebiyatçı olabilir. Ama farklı bir tarafı olabilir bu çalışma. Umarım öyledir.
Peki sizce bu kadar Tanpınar'ın yazılıp çizilmesinin nedeni ne olabilir ve sizi bu kadar etkilemesinin sebebi ne olabilir?
Ben Tanpınar'ın yazar kuşkusuz büyük bir romancı olmasının yanında ben asıl düşünür tarafıyla çok ilgilendim. Yani onun düşünürlüğünün gerçek bir düşünür olduğunu düşünüyorum ama hani okullu bir felsefeci değil örneğin. Gerçekten o hep her zaman işinin edebiyat tarihçiliği ve zaten son hayatının son dönemlerinde roman yazmaya başlıyor. Esasen biliyorsunuz edebiyat fakültesinde dersler vermiştir kendisi. Hatta kendisi felsefe ile ilgili temel bazı şeyleri işte Takiyettin Mengüşoğlu var kendisiyle aynı ortamda ders veren. Çok sezgisel bir düşünürlüğü var. Yani böyle örneğin dönemin düşünürlerini detaylı okumuş değil. Onun yapıtlarında bu düşüncenin izlerini buluyorsunuz. Yani sadece bir edebiyatçı değil. Zaten ben hiçbir zaman edebiyat eserleriyle kuramsal eserleri arasında bir fark görmedim. Bunların ikisini birbirinin devamı gibi okunabildiğini fark ettim. Bazen kuramsal bir eserinde kullandığı bir cümleyi örneğin Huzur'da Mümtaz'a doğrudan söyletebiliyor. Yani ikisi arasında bir geçişlilik var. Örneğin 19. asır Türk edebiyatı tarihinde Tanzimat döneminde bizim artık okul kitaplarında usandığımızı düşündüğümüz bazı şahsiyetlerin örneğin Namık Kemal'ın, Şinasi'nin çünkü okul kitaplarında muayyen bir şekilde anlatılıyor ama ondan okuduğunuz zaman onların gerçekten birer kahraman olduğunu düşünmeye başlıyorsunuz ve gerçekten çok sevimli geliyorlar. Örneğin Şinasi öyle bir anlatıyor ki size gerçekten bir kahraman yani Mümtaz gibi. Mümtaz nasıl Huzur'da bir anlatı kahramanıysa tabi bunların zaafları da var. Bir kahraman her zaman olumlu bir şahsiyet gibi düşünmemek gerekir. Yani Şinasi de Mümtaz da hepsi anlatı kahramanları onun metinlerinde.
Şu kelimelere biraz gelelim ve o kelimeleri biraz detaylandıralım istiyorum. Dediniz ya ışık, kadın, çocuk. Bu evet. kelimeleri hani tamam biz de ilk duyduğumuzda ışık deyince işte bir yansıtma aracı, ortama aydınlık veren bir araç gibi düşünüyoruz. Hani tek bir cümleyle anlatıyoruz. Tanpınar nasıl anlatmış? Siz bunu niye sözlüğe koydunuz örneğin bu kelimeyi?
Tabii şimdi onun metninde düzenli olarak tekrar eden ve yapıtını bütünleyen kavramlar üzerinde durdum. Yani kuşkusuz sayısız sözcük var. Örneğin ışık ve ses arasında bir karşıtlık kuruyor. Bu ilginç geldi. Yani kitapta çok sayıda bunlardan var. Bunun üzerinde düşünelim örneğin. Hı hı. Örneğin ışığın daha çok batılı bir kıymet olduğunu, yani batılı gözlerin ışığı ve rengi almaya ve algılamaya daha yatkın olduğunu, biraz şarkiyatçı bir düşünce ama ilginç bir düşünce bence. Ama sesin daha çok doğulu, özellikle Müslüman şark dediği böyle bir coğrafya parçası, Müslüman şark, bizim Müslüman şarkın bir parçası olduğumuzu hı hı. düşünüyor ama batıyla da ama bir köprü olduğunu düşünmüyor. Ben hep söylenen, o bence Yahya Kemal'in bir düşüncesi ve ben bu metinde özellikle Tanpınar ve Yahya Kemal ilgisinin koparılması gerektiğini savundum. Çünkü Tanpınar'ın Yahya Kemal ilhamıyla yazdığı kısımlarda biraz kendi olmaktan çıktığını fark ettim.
Etkilenme var.
Etkilenme var. Kendisini çok önemli bir şair olarak görüyor ama Tanpınar ayrı. Hı hı. O köprü meselesinin de çok doğru olduğunu düşünmüyorum.
Burada köprü kelimesi var mıydı sözlükte?
Köprü işte o 300 kelimenin arasında.
Ha, var mıydı?
Var ama alt başlıklar arasında hı. yok ama hı hı. o sürekli zaten bir mevzu. Hı hı. Örneğin o ışık ve sesin, ses dediğimiz Müslüman şarkın temel olarak sesler duyar diyor veya sesler duyarak büyür. Bir çocuk diyor örneğin.
Bu kavramı bütün kitaplarında bir şekilde yerleştirmiş mi kitaplarının içine?
Parça parça rastlıyorsunuz. Ama her kitabında bazı ağırlıklı kavramlara rastlıyorsunuz. İşte bazısında terkip dediği, onun böyle bütünlük, bir şeylerin bütünleşmesi, bir araya gelmesi.
Bir yapbozun parçalarının bir araya gelmesi evet. gibi belki.
Bazısında manzara dediği çok çok gizemli bir kelime bence. Manzara, zaman çok önemli bir kavram. Zevk dediği işte. Kadın, yani her kitabında kadınla ilgili bir meseleyi açıyor, bir irdeliyor.
Neler anlatıyor?
Örneğin işte Tanzimat'la birlikte hani zaten Tanzimat öncesinde Osmanlı'yı böyle sur içi ilişkilerin olduğu kapalı bir kozmoloji diyeyim. Kapalı bir evren gibi düşünüyor ama Tanzimat çok belirleyici bir dönem onun için. Bütün bu kahramanları yaratan dönem. O dönemle birlikte sur için ilay saray içi düşünmeyin. Yani içine kapanık bir toplum düşünün, topluluk düşünün. Kendi dışındaki varlıklarla karşılaşmaya başlıyor. Tabiat da bunun bir parçası. Hı hı. Sur içi erkeklerin dünyası. Hani daha çok işte yabancı kadınlar var örneğin. Hı hı. Hep o şarkiyatçı temsilinde olduğu gibi. Hı hı. Dışarıda kadınlar olduğunu görüyorlar. Bir tabiat olduğunu, halkın olduğunu, Türkçenin olduğunu. Yani işte divan edebiyatı hep anlatılır ya, çok içine kapanık bir edebiyattır. Ve bütün bu dışarıdaki varlıklar, başkaları içeri girmeye başlıyorlar. Bu Tanzimat'ın yarattığı bir etki.
Biraz da zamanla ilgili konuşalım mı? O zamanı nasıl algılıyor ve evet. okuyanların nasıl algılamasını istiyor?
Tabii zamanı algılayışında aslında bence Türkiye Cumhuriyeti kültür tarihinin çok önemli bir felsefecisi Bergson. Henry Bergson'un çok ciddi bir etkisi var. Onun zaman kavrayışını biraz devam ettiriyor. Bu zamanı biraz şeyden koparıyor. Yani güncel zamandan. Böyle zamanın daha çok böyle güncel zamanın ötesinde kendi akışı olan adeta bütün her şeyi yaratan, bütün bu aslında kültürümüzü yaratan İşte sürekli zaman dediği onun süre kavrayışı var. Orada zaten güncel zamanımız bizim kurtulmamız gereken bir zaman onun için. Hı hı. Daha çok bu süre dediğimiz, bunun Fransızca durée, Bergson'un düre dediği kavram. Ona varmamız gerekiyor. Orada işte hep söylene gelen bizim kendi geleneklerimizle işte biraz Yahya Kemalci bir vurgusu var. Hı hı. Kuşkusuz kendi geleneklerimizle, kendi töremizle irtibat kurmak bu süre içinde mümkün oluyor.
Siz bu kelimeleri bir araya getirmek için 3 yıl uğraştım dediniz. Peki kaç kitap okudunuz Tanpınar'ın eserlerinden?
Zaten sadece Tanpınar eserlerine göndermeyle biraz çok hani Tanpınar'la arama kimse girmesin gibi biraz böyle bir çünkü çok fazla tefsir var. Hı hı. Çok fazla birbiriyle uyuşmayan yorum var bence. Hı hı. Çok değerli yorumlar da var. Bütün eserlerini 2-3 kere okuyarak hani bu şeyi daha çok orada önemli işçilik bu şeyi sağlamak. Yani gerçekten doğru mu anlıyorum sorusuna cevap.
O yüzden 2-3 kere okudunuz evet. Zaten. Yani bir kere okuyup da karar verebilirdiniz ama birkaç kere okuyup defalarca. Evet mi o mu o kelime mi gerçekten yani, diye önemsediniz.
Son olarak belki şu söylenebilir. Örneğin bazen öyle bir duygudaşlık oluştu ki aramızda. Böyle bir titreşim oluştu aramızda. Ben anlamak demiyorum zaten. Böyle bir titreşme karşılıklı bir duygu. Bazen birkaç satır sonra ne söyleyebileceğini hissedebiliyorsunuz. O zaten biraz sağlaması oluyor.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Keşke şu anda dinleyicilerimizin yanında olsak da o kitabı böyle göstersek. Hı. Onlar da mutlaka ellerine aldıklarında aynı hisleri duyacaklardır. Size kolaylıklar diliyoruz. Hani yeni kitaplarınız da gelecek biliyoruz. Bir sonraki kitabınızı da merakla bekliyoruz ama bu gerçekten bence çok kıymetli, çok değerli bir eser. Emeğinize sağlık, ellerinize
çok sağ
sağlık. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuğumuz yazar Özgür Taburoğlu bizlerle birlikteydi. Son çalışması Tanpınar Sözlüğü üzerine güzel bir sohbet gerçekleştirdi. Kendisine verdiği bilgiler için tekrar teşekkür ediyoruz. Şimdi müzik aramız var. Hemen sonrasında değerli konuğumuzla telefon bağlantımız olacak.
Yeah. yaş çiçekler ne tanır seni. Bakıp da sıradan gül sanır seni. Sararmış çiçekler ne tanır seni. Bakıp da sıradan gül sanır seni. Naz gülü goncalar kıskanır seni. Yıldızlar coşkulu Ayşen bu gece. Naz gülü goncalar kıskanır seni. Yıldızlar coşkulu Ayşen bu gece. Yaz gülü güz gülü gölgede kaldı. Hepsinin yerini naz gülü aldı.
Yaz gülü güz gülü gölgede kaldı. Hepsinin yerini naz gülü aldı.
Yaz gülü güz gülü gölgede kaldı. Hepsinin yerini naz gülü aldı. Yaz gülü güz gülü gölgede kaldı. Hepsinin yerini naz gülü aldı.
Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Telefon hattımızın diğer ucunda gıda mühendisi Duygu Yılmaz hanımefendi var. Sayın Yılmaz hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk, merhabalar.
Merhaba. Sayın Yılmaz'ın pek çok ödülü de var, onlardan da bahsedeceğiz. Ama öncesinde merak ettiğimiz konu Sayın Yılmaz zeytin çekirdeğinden plastik üretmeye başladı. Ama bu üretim nasıl gerçekleşti? Zeytin çekirdeğinden plastik nasıl üretilir? Bu fikir nasıl oluştu? Hemen onu sorarak başlamak istiyorum.
Merhabalar. Yaklaşık bir 4 yıl önce ortaya çıkmış bir fikir. Hı hı. Zeytin çekirdeğinden biyoplastik üretimi. Ben kurumsal hayatta gıda mühendisliği yaparken bir gün babamın kahvaltıda zeytin çekirdeği yutması üzerine zeytin çekirdeğini araştırmaya başladım. O midesine iyi geldiği düşüncesiyle yutuyordu aslında zeytin çekirdeklerini.
Ha, bilerek yutuyordu. Ben yanlışlıkla yuttu gibi algıladım söylediğinizden. Bilerek zeytin çekirdeği mi yiyordu?
Evet, herhangi bir yerden öyle bir duyum almış, midesine iyi geliyor diye. Sonrasında zeytin çekirdeğini araştırmaya başladım. Gerçekten böyle bir faydası var mı? Derken aslında bu ilk başta bir merak, bir fikre. Bu fikir bir tutkuya dönüşmeye başladı. Hı hı. Ben mühendislik hayatıma, kurumsal hayatıma ara verip sonrasında da şirketleşmek için zeytin çekirdeğinin içerisindeki o maddeyi keşfettikten sonra yola çıktım denilebilir. Yaklaşık 1-2 yıldır bir şirketin kurucularından biriyim. Yine Türkiye'nin önde gelen bir yatırım ağlarından ve bir holdinginle ortak beraber yatırım alarak devam eden bir şirket firmamız. Hı hı. Şu an otomotiv, elektrik, elektronik, gıda paketleme sektöründe kullanılabilecek çevreci, doğal, plastik, aslında biyoplastik granüller üretiyoruz biz. Zaten regülasyonlar firmalara bunu zorunlu tutmaya başladı. Çünkü kullandığımız plastiğin belli bir miktarı eco-friendly dediğimiz, yani temiz teknolojilerle üretilmiş biyoplastik granüllerden kullanmanızı özellikle Avrupa ve Amerika zorunlu hale getirdi. Biz de bu firmalara satış yapıyoruz. Aslında Türkiye'nin de önde gelen firmalarının yine otomotiv sektörü ve elektrik elektronik sektörü için granüller satıyoruz.
Peki Sayın Yılmaz, o süreci de açıkçası merak ediyoruz. Şimdi siz o zeytin çekirdeği yutma hikayesiyle başladınız. Sonrasında çekirdeğin faydalı olduğunu mu fark edip hani bunu nasıl dönüştürebilirim ile mi devam ettiniz sürece?
Aslında zeytin çekirdeğinin içerisinde gerçekten antikanserojen, kanseri engelleyen aktif bir madde var. Ben bu maddeyi araştırırken bir anda çekirdeğin yapısının aslında biyoplastik yapıya çok uyumlu olduğunu fark ettim. Benim iki tane ortağım var üniversiteden arkadaşlarım. Biri genetik, biri malzeme mühendisi. Aslında üçümüz bu çalışmaları yaparken zeytin çekirdeğinden polimer nasıl üretilebilir fikri kısmına gittik. Yani daha çok o maddeye, antikanserojen maddenin plastik üzerinde mikrop tutmayan, gıdaların ömrünü arttıran bir etkisi üzerine gidip önce gıda paketleme sektörü için filmler üretmeye başladık. sonrasında da bunu biyoplastiğe uyarladık. Ve ilk biz aslında 1,5 yıl öğrenci evinde laboratuvar kurup bu çalışmaları orada gerçekleştirdik.
Tam onu soracaktım. Hani bu çalışmaları nasıl yaptınız? Bir araya gelip o üretimi nasıl gerçekleştirdiniz?
Ortağımın birinin evinde bir laboratuvar kurduk kendi imkanlarımızla. Sonrasında orada önce prototip oluşturduk ve daha sonra o holdingden yatırım aldıktan sonra da kendimize ait zaten bir laboratuvarımız, bir üretim yerimiz ve ofisimiz oldu. Sonrasında ekibimizi büyütmeye başladık yavaş yavaş. Şu an artık daha çok üretim yapan bir firma haline geldik.
Peki bu zeytin çekirdeğinden biyoplastik üretme işini şu anda Türkiye'de bir tek siz mi gerçekleştiriyorsunuz? Dünyada ya da Türkiye'de başka örnekleri de var mı?
Dünyada başka atıklardan yapanlar var ama zeytin çekirdeği kadar doğrudan gıda alanında kullanılmayan bir atığı değerlendiren dünyada tek bir teknoloji. Zaten uluslararası alanda da birincilikler almamızın en büyük sebebi dünyada hiç olmayan bir şey bulmamız. Türkiye'de de dünyada da tek denilebilir.
Ya şu anda patentini almış durumdasınız değil mi?
Evet. Uluslararası patent.
Ödülden de bahsedelim. Bu ödüle başvurmaya nasıl karar verdiniz? Nasıl o süreç devam etti? Hangi ödülü kazandınız? Onu da dinleyicilerimize söyleyelim.
Aslında firmamız 20'yi aşkın ödül aldı. Birincilikler aldı. Üniversite birincilikleri. Silikon Vadisi birinciliği var. Yine New York'ta birinciliklerimiz var. Bu yılda Birleşmiş Milletler'de ülkemizi temsil etmeye hazırlanıyorum. Kadın girişimciler alanında. Ben önce ilk başta bir kadın girişimcilik kampına başladım. Orada bir birincilik elde ettim. Sonrasında aslında birçok üniversitenin, birçok kadın STK'ların birincisi olmaya başladık. Yani kadın STK'ların desteklediği kadın girişimciler birincilik ödülleri aldım. İnovasyonda kadın kampına ilk katılmıştım ben. Oradaki ödülümden sonra aslında daha da çok firmamız ve girişimimiz ön plana çıkmaya başladı. Geçen yılda Türkiye'ye ilk olarak Los Angeles'ta temsil ettik ülkemizi. Orada da ileri malzeme birincilik ödülü alan uluslararası alanda ilk Türk ekip seçildik. Derken sonrasında birçok firma, birçok kurumdan yaptığımız işin değerini anlayarak bize birincilik ödülleri vermeye başladılar.
Tebrik ediyoruz ama gerçekten hak ediyorsunuz. Emeklerinize
çok
sağlık. Bu kadın girişimcilik konusuna da çok kısa değinebilir miyiz? Kadın girişimciliğin çünkü çok önemli olduğunu ve ülkemizde çok büyük faydalar sağladığını biliyoruz. Hem desteklenmesi anlamında kadın girişimcilerimiz çok önemseniyor ve destekleniyor. Biraz da işin bu boyutundan bahsedebilir miyiz?
Tabii ki. Aslında girişimcilik zaten başlı başına zor bir süreç. Ama bir noktada kadın olduğunuz için daha da zorlanıyorsunuz denilebilir. Çünkü benim yaptığım iş doğrudan sanayiyle alakalı bir iş haline geldi. Yani laboratuvardan sanayi ölçekli kısma. Ve bu kadın girişimcilik kampları, ödül kısımları aslında sizin gibi hisseden, sizin gibi ilerleyen birçok kadınla sizin bir araya gelmenizi sağlıyor. Bir kere ortak iş yapmaya başlıyorsunuz. Birbirinizi desteklemeye başlıyorsunuz. Sizden daha süreç olarak önde olan iş kadınlarından geri bildirimler alıyorsunuz. Ya da size yatırım yapmak, yatırımcıya gitmek için neler gerekiyor, sunumlar, bu süreçte onlar neler yaşamışlar, bizler neler yaşıyoruz. Buradaki aslında bu bilgi alışverişi çok etkili oluyor ve en güzeli de buradaki bağ sadece kampla sınırlı kalmıyor. Yani bir haftalık kamptan sonra 2 yıldır biz hala zaten sürekli bir aradayız, görüşüyoruz.
Sayın Yılmaz, çok teşekkür ediyoruz bizimle bu bilgileri paylaştığınız için. Çalışmalarınıza başarılar diliyoruz. Eminim pek çok bu alanda da yeniliklerle yine yolunuza devam edeceksiniz. Katıldığınız için yayınımıza da ayrıca teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim. İyi çalışmalar diliyorum.
Sağ olun. Sevgili dinleyicilerimiz, gıda mühendisi Duygu Yılmaz hanımefendi telefon attığımızın diğer ucundaydı. Duygu Yılmaz zeytin çekirdeğinden biyoplastik üretmeye başladı ve bu buluşuyla çeşitli ödüller de aldı. Biz de hem bu çalışmaları üzerine güzel bir söyleşi gerçekleştirdik hem de girişimcilikle ilgili çok önemli noktalara değindik. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bu arada sevgili dinleyicilerimize duyurmak istediğimiz bir küçük not daha var. Gambiya Devlet Televizyonu çalışmaktadır. çalışanları şu anda bizi izliyorlar, bize el sallıyorlar. Ben de onlara el sallıyorum. Hoş gelmişler, sefalar getirmişler. Bizden de sonsuz sevgi ve selamlarla lütfen Gambiya'ya döndüklerinde iletsinler. Çok teşekkür ediyoruz bizimle oldukları için. Onları da sevgilerle uğurluyoruz. Ve müzik aramız var. Hemen sonrasında Dünden Kalanlar köşemizde yayınımız devam edecek. Sesleri Dünden Kalanlar köşemizde devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Gülün Karabağ hocamız bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Bugün yardımlaşmanın en ince örneklerinden biri Osmanlı döneminde şehirlerin de belli noktalarına konulan sadaka taşlarından bahsedeceğiz. Evet. Ama değerli hocam konumuza geçmeden önce Şeyh Şamil'i saygıyla rahmetle anmak istiyoruz. Evet. Dün 4 Şubat evet. itibariyle 148. ölüm yıl dönümünü kutladık. Kuzey Kafkasya.
Kafkas Kartalı.
Evet, Kafkas Kartalı. Kafkasya halklarının siyasi ve dini önderi Şeyh Şamil'i saygıyla rahmetle biz de programımızda anmak istedik. Evet. Sadaka taşlarını konuşacağız. Aslında çok ilginç ve çok da güzel bir durum. Hani keşke şimdi de olsa diyesimiz var ama
ya o durumu şimdi bilemedim. Biraz neye döndü o? Sanki bizde böyle bir gelenek yokmuş gibi. Kimi yerlerde gene sadaka ile ilgili kutucuklar, sandıklar oluşturuluyor ama sadaka taşı geleneği kalmadı. Hı hı. Fakat mesela biz böyle bir geleneğimiz olduğu halde sanki bizde böyle bir gelenek yokmuş gibi askıda ekmek, askıda kahveden yola çıkarak İtalya'daki askıda kahveden yola çıkarak biz de bunu uyarlayalım askıda ekmeğe dönüşelim. Halbuki bizde zaten sadaka vardı. Taşı diye bir gelenek var. Hani bizim bunu bir yerden almamıza onu transfer edip uyarlamamıza gerek yok. ve muhtemelen de çünkü sadece İstanbul'da değil Anadolu'nun pek çok farklı yerinde sadaka taşları var. En fazla İstanbul'da olmakla birlikte. Aynı zamanda Anadolu coğrafyasının dışına da taşıyor. Yani Kafkaslardan itibaren Balkanlara kadar pek çok yerde de gözlemlenmiş Osmanlı kültürünün olduğu yerlerde. Dolayısıyla bir öncesine bakacak olursak hani Selçuklulardan itibaren kullanıldığı söyleniliyor. Yani yaklaşık 1,5-2 metre civarında taşlardan bahsediyoruz. Sütunlar bunlar böyle. Ve herhangi bir özelliği yok gibi görünen sıradan taşlar. Mermer olabiliyor, başka taş çeşitlerinden yapılabiliyor. Üzerinde bir oyuk var. Bunlar bu şekliyle olabildiği gibi zaman zaman kovuk şeklinde ya da niş şeklinde olabiliyor. Bizim bu bahsettiğimiz sadaka taşı diye bahsettiklerimiz daha çok, hani belki burada görselini de göreceksiniz, düz herhangi bir taş gibi görünüyor. Dolayısıyla bunun ancak anlamını biraz artık eskiler dediğimiz hani nesil biliyor. Hatta onlar bile belki azaldı. Maalesef pek çoğu da mesela İstanbul'da en azından bir 170 tane olduğundan bahsedilirken şimdi sayıları 25'e kadar düşmüş. Çünkü maalesef inşaatlar sırasında bunun ne olduğu anlaşılmadığı için evet, çoğu zaman gömülü kalmış inşaat molozlarının arasında, ya da kaldırım taşı yapılmış, ya da başka amaçlarla kullanılmış, ya da tahrif edilmiş, kırılmış, atılmış bir köşeye. Halbuki bunlar aslında bizim sadaka dediğimiz, yani bir anlamda ihtiyacı olanlara karşılık beklemeden ve gizlice verilen yardım aslında. Ve bu aynı olabilir, nakdi olabilir. Sadaka taşları daha çok nakdi yardım gibi görünse de aynı yardımların da yapıldığı taşlar aslında.
Yani yiyecekler de konulabilir, içecekler de konulabilir.
Kıyafet konulabiliyor zaman zaman. Şimdi biz askıda kahve dedik ya, mesela askıda kahve nedir? İşte gidiyorsunuz, bir kahve kendiniz alırken bir ikincinin parasını da ödüyorsunuz. İhtiyacı, kahve içmek ihtiyacı olan kişi geliyor. Oradaki sizin ödediğiniz, daha önceden ücretini ödediğiniz kahveyi içiyor. Ama mesela ya ben kahve içmek istemiyorsam, ya gerçekten çocuğumun ihtiyacı varsa, ekmek ihtiyacım varsa, yiyecek ihtiyacım varsa, başka ihtiyaçlarım varsa, borcum varsa mesela birine. Dolayısıyla aslında çok da işlevsel değil askıda ekmek ya da kahve. Oysa sadaka taşı gerçekten sağ elin verdiğini sol el görmeyecek sözünden de hareketle çok incelikli. Gerçekten ecdadımızın çok incelikli ruhuna gerçekten bize yansıtan eserler. Şimdi bir oyuk var demiştik üst kısmında. O oyuğa avcunuzu böyle yumruk şeklinde yaptığınızı düşünün para koyarken. Oyuk olduğu için, yani elinizi uzatırken almak için mi uzatıyorsunuz, vermek için mi uzatıyorsunuz belli değil. Kimse bilemez sizin. Genellikle de zaten hem uçup gitmesin hem ıslanmasın
yüksek
diye.
Yüksek değil mi? Dediğiniz gibi hani bir metre yüksek.
Biraz daha yüksek ve hani kimisi iki metre kadar yüksek, ne koyulduğu bilinmesin diye. Hatta böyle biraz basamak yapmışlar kimisinin yanına ama. Yani o oyuğun içerisine elinizi soktuğunuzda alıyor musunuz, oraya bir şey mi koyuyorsunuz belli değil.
O bile anlaşılmıyor, ne güzel.
Çok zarif ve genellikle mesela yatsı namazı sonrasında, gece akşam karanlığında konuluyor para veya alınıyor. Genellikle yani alanın da verenin de birbirinden haberinin olmayacağı şekilde düzenlenmiş. Camilerin, imarathanelerin, türbelerin, bu tür ibadet yerlerinin yakınlarına mesela genellikle konulmuş. Çünkü buralara fakir fukara gelir, ihtiyacı olanlar bilsin yani burada bu sadaka taşının olduğunu, gelip buradan alsın diye. Ya da mesela 2-3 mahallenin birleştiği, semtin birleştiği köşe noktalarına. Çünkü 3 mahallenin de fakiri fukarası gelsin oradan alsın, 3 mahallede oraya yardımcı olsun diye. Ya da mesela bulaşıcı hastalıkların olduğu Darüşşifalar, hastaneler gibi yerlere. Çünkü
ilaç
yani
parası,
hastanın ihtiyacı tabii, var. Tabii. Meczup olabilir, para kazanamıyor olabilir. En azından onlar oradan yararlansın ve biz de hastalığı hem hani taşımayalım, hem bize bulaşmasın, belli bir noktasına kadar gidilip oraya konulmuş. Dolayısıyla böyle, ya da mesela şehrin işlek köşelerine, yani insanlar gelip geçerken hem çok para konulsun hem de ihtiyacı olanlar alsın diye. Dolayısıyla böyle hani hem konulduğu yerler itibariyle çok incelikli, hem düşünce itibariyle çok incelikli. Bir kere yardımlaşma zaten neden yapılır? Bir kere bireysel ihtiyaçtır. Yani biz kendi psikolojimizi vererek, bir başkasına yardımcı olduğumuzu düşünerek bireysel olarak kendi psikolojimizi rahatlatırız. İkincisi, toplumsal bir yarayı aslında iyileştiririz ve bu arada ne veren gururlanır, ne verilen utanır. Öyle bir incelikli iştir ki mesela şu anda hırsızın, arsızın arttığı dolandırıcılığın her türünün artık yapıldığı, reklamsız yardımın neredeyse görülemediği bir ortamda, yani yardım ediyorsan bunu bir şekilde sosyal medyada yardım ettiğimi belirtmem gerekir. Değil mi? Birçok yerde böyle şeyler evet. görüyoruz. Oysa Osmanlı'daki incelik, ecdadımızdaki incelik, tamam ben yardım ediyorum ama bundan gururlanmamam gerekir. Alanı da utandırmamam gerekir. Yani önümde iki bükül bir şekilde insan benden para istiyorsa ve ben onu veriyorsam aslında ikimizin de onuruna bu dokunur. Hoş bir şey değil. Yani aslında bu sistemi desteklememiz hiç doğru değil. Yani bizde çok dilencilik arttı mesela. Her hani geçmişimiz ve geleceğimiz açısından, her ikisi açısından da bize uygun bir kültür değil kesinlikle bu. Ve bunu desteklemememiz gerekir. Tam tersine sadaka taşlarını yok ediyoruz ama en azından kültürünü yaşatmalıyız. Ya da sadaka taşlarını koyarak ya bu neydi diyen gençliğimize bu tür bir yardımlaşma unsuruydu. Kimsenin birbirinden haberi olmadan fakirin fukaranın toplumdaki o yaraların giderilmesinin bir yoluydu diyebileceğimiz unsurlar olarak onları en azından korumalıyız diye düşünüyorum. Yani biz onları gördükçe nereden nereye geldiğimizi de göreceğiz aynı zamanda. Şimdi şunun için söylüyorum, yani dolandırıcılığın, hırsızlığın her türlü işte belki bu anlamda üç kağıdın yapıldığı bir dönemde bizim böyle bir geleneğimiz olduğunu bilmemiz şu açıdan önemli. Mesela 100 lira konuldu diyelim ki oraya, yani 50 akçe konuldu diyelim ki. Benim ihtiyacım diyelim ki 10 akçe. 10 akçeyi alıyor, 50'yi de almıyor. Diyor ki benden başka yardıma ihtiyacı olanlar da var. Mesela 17. yüzyılda bir Fransız bir hafta boyunca bekliyor. Yani çünkü çok ilginç geliyor ona o sadaka taşı geleneği. O kadar ilginç geliyor ki bakayım nasıl işliyor bu sistem diye başında duruyor. Bir hafta boyunca para konulduğu halde kimse gelip oradan o parayı almıyor. Ne zamanki ihtiyacı olan bir insan çıkıyor bir hafta sonra, o gelip kendi ihtiyacı olan kadarını alıp gidiyor. Yani 100 lira konuldu, hepsini alayım, açgözlülük yok. Son derece kanaatkar, son derece diğergam. Bu açıdan söylüyorum, yani biz oraya şimdi bir para koysak hepsi gider.
Hem de anında.
Ya hırsızlık anlamında söylüyorum.
Evet, evet.
Güvenmeme anlamında söylüyorum. Halbuki ihtiyacı olan 50 kuruşsa, hatta bir sonraki günün nedir rızkı? Bir ekmek midir? Bir lokma ekmek midir? Sadece o ekmek parasını alıyor, o kadar. Bir sonraki günümün rızkı çıktı diyor. Gene gelir alırım. Sonuçta insanlar oraya devam ediyorlar koymaya. Siz ona güveniyorsunuz. O size güveniyor. Mesela diyelim ki borcunuz var. O dönemlik sizin böyle bir paraya ihtiyacınız var. Borcunuzu ödediniz, hatta işiniz düzene girdi. Siz gelip o parayı tekrar oraya koyuyorsunuz. Yani çoğu insan üstüne yatmıyor o paranın. Tekrar o parayı oraya koymanın bir yoluna bakıyor bir taraftan da. Ve aynı zamanda mesela diyelim ki tekke zabiyelerin önüne koyulur dedim ya. Tekkedeki insanlar tanıyorlar o civardaki insanları tabii ki. Geliyor diyelim ki parayı oraya koyuyor. Gözcüler haber veriyorlar. Diyorlar ki falan kişi falan zat sadaka taşına para koydu. Fakir fukaraya yardımcı oldu. Haydi onun geçmişine bir Fatiha okuyalım. Hep beraber tekkedekiler onun geçmişine Fatiha okuyorlar. Kişinin haberi yok mesela.
Ne güzel.
Hani karşılıklı olarak o kadar ince, farkındalıksız ama güzel işleyen, böyle saat gibi güzel işleyen zarif bir sistem var ki bunu yaşatmamız. Tamam, sadaka taşlarını bir süre eski İstanbullular demişler ki madem sistem değişti bankaların yanlarına koyalım bunu. Bankadan para çekenler hani görsün ve bu sistemi bir süre devam ettirelim. Fakat söküp onları ne işe yarıyor bu taşlar bankaların yanında diye, zaman değiştikçe insanlar, yeni nesil geldikçe ne anlamsız diye taşları anlamamışlar ve söküp atmışlar. Dolayısıyla hani numunelik olarak belli şehrin yerlerine koyup en azından diyelim ki yani bizim işte bu zarafet anlamında, yardımlaşma anlamında böyle bir kültürümüz vardı. Dilencilik kültürünü beslemek yerine ki bu göçmenlerle birlikte gerçekten sayıda çok arttı. Ama biz iyi bir şey yapmıyoruz onlara bu şekilde açıktan onların boynunu eğerek önümüzde, hem onları utandırarak hem kendimiz bunu verirken gururlanarak hiç iyi bir şey yapmıyoruz. Ve bizim kültürümüzün gereği değil bu aslında. Bunun tekrar güncellenerek belki farklı yollarla ki var bunun örnekleri, farklı yollarla yeniden gündeme getirilmesi, o zarafetin yaşanması da ve sadaka taşlarının da korunması bir tarihi eser olarak.
Tabii,
aynı
evet.
zamanda korunmasını diliyorum.
Evet, çok çok güzel bir konuya değindik bugün. Gerçekten
evet.
çok teşekkür ederim.
Ben kendi adıma
da çok
ederim.
Duygulandım. Hani dediniz ya ecdadımız bu sevgiye,
evet,
saygıya
evet.
ve birlikteliğe
çok önem veriyorlar.
Çok önem veriyordu.
Evet, evet.
İnşallah
biz aslında de... sadaka da zaten o kökten geliyor. Gerçeklik, doğruluk, dürüstlük kökünden geliyor.
Evet. Umarız devamı olur bir şekilde. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum. Hocam. Sağ olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Gülün Karabağ hocamızla Dünden Kalanlar köşemizde çok güzel bir konuyu konuştuk. Sadaka taşlarını konuştuk. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz ve böylelikle programımızın da sonuna geldik. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Recep Özden ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın tam da hafta ortasında saatler 15'i 5 dakika geçerken TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hayatın Sesleri.